Kahverengi, Hande Altaylı, 21. ayrım. Nereye gidiyoruz diye sordu Narin endişeyle, çünkü Fırat yastığının dışına çıkan yola doğru sürüyordu. Eve takılıp kalmak istemezsin diye düşündüm dedi Fırat, ama Narin onun aslında evde yalnız kalmasak daha iyi demek istediğini tahmin etmekte zorlanmadı. Ne yapacağız peki? Deniz kenarında bir balıkçıya götüreceğim seni. Eskiden çok giderdik. Sordum, hala açıkmış. Bu soğukta deniz kenarında mı oturacağız? Kapalı yer var, merak etme. İyi o zaman, rakı da vardır umarım. Olmaz mı dedi Fırat gülerek. Biliyor musun, ben denizi ilk 13 yaşındayken gördüm. Yok artık. Vallahi dedi Narin. Deniz sadece 20 kilometre uzaklıktaydı ve Yaslıhan'da körler dışında o yaşa kadar denizi görmemiş tek kişi olduğundan emindi. Gerçi körler bile denizin kenarına gitmiş, kokusunu içlerine çekmiş, belki ayaklarını sokmuş, hatta yüzmüş olabileceğinden durumu onlardan kötü sayılırdı. Annesi çocukluğunda defalarca gitmişti sahile. Hatta o zamanlar yüzmeyi bile öğrenmişti. Narin küçükken annesi yüzerken hayal etmeye çalışır ama bir türlü başaramazdı. Hayalinde annesi eteklerini toplamış deniz kenarında yürür ama asla ileri gitmezdi. Babasının yüzme bilip bilmediği konusunda bir fikri yoktu. Ama onun havanın güzel olduğu zamanlarda sık sık sahile kafa çekmeye gittiğini biliyordu. Mehmet ile Şadiye de komşularla gitmişlerdi sahile. Narin ise denizi görmediğinin kimse farkında değildi. Ne arkadaşları, ne komşular, ne annesi, ne babası, ne de kardeşleri. Bilerek onu evde bırakmış değillerdi ama kısmet olmamıştı işte. O da dememişti zaten, beni de götürün diye. Aklına bile gelmemişti. İnsanın bir şeyi isteyebilmek için istemeyi öğrenmesi gerekiyordu ve ona kimse öğretmemişti. O yaşa kadar sadece televizyonda ve kitaplarda görmüştü denizi. Kocaman bir suydu, dev bir su damlasıydı. Öyle aman aman merak ettiği de yoktu zaten. Tuzlanmış suyun nesini merak edecekti? Ama yüzmek ilgisini çekiyordu, balık gibi. Nasıl gidip geliyordu insanlar, korkmadan nasıl dalıveriyorlardı o kadar suyun içine? 13 yaşındayken bir bahar günü, Ümmühan'ın tutturmasıyla iki aile birlikte gitmişlerdi sahile. Kocaman bir ağacın altına oturmuşlardı. Hava denize girilecek kadar sıcak değildi ama Narin koşa koşa ayaklarını sokmuş, sahil boyunca yürümüş, ıslak taşların güneşte kurumasını izlemişti. Allah Allah dedi Fırat. Ne bileyim, götürmediler işte. Ama şimdi deniz gören bir evde oturuyorum ve en yakın arkadaşımın adı da Deniz. Anlayacağın, açığı kapattım. O yüzden üzülmene gerek yok. Üzülmedim canım, sadece şaşırdım. Yan yana dizilmiş tenha balıkçı lokantalarının olduğu sahilin yakınına park ettiler. Yazın bol yiyecek uğruna buraları mesken tutup, kışın yoklukta birbirinin gözünü oyan, kopuk kuyruklu kedilerin yanından geçtiler ve deniz kenarında iyice şiddetlenen rüzgara karşı montlarına iyice sarındılar. Restorana girdiklerinde gürül gürül yanan bir şömine karşıladı onları. İçerideki 10 küsur masadan sadece ikisi doluydu. Genç bir çift ile güleç bir anne, kel bir baba ve yeni kıllanmaya başlamış iki erkek çocuğundan oluşan bir aile. Lokantanın o günkü müşterileri 6 kişiden ibaretti. Beyaz gömlekli garson onları sevinçle karşıladı. "Oo, Fırat Bey hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Uzun zamandır yolunuz düşmüyordu buralara. Ne kadar oldu? Yanılmıyorsam en son 4 sene kadar önce gelmiştiniz Peder Bey'le." İsa abi ne hafıza versen de yahu, bravo valla. Tamı tamına 4 sene önce gelmiştik, haklısın dedi Fırat yaşlı adamın elini sıkarken. İşini her zaman dikkat ve özenle yapan insanların gururu vardı İsa'nın üzerinde. Bir çalım su şişesini kaptı ve altını çizdiği bir zarafetle bardakları doldurdu. Ne içeriz, rakı mı? Ben kola içerim dedi Narin. Fırat hayretle ona baktı. Rakı içecektin hani? Öyle dedim ama aslında içmesem daha iyi, kafam bozukken pek iyi gelmiyor dedi Narin. Yalan değildi. Gerçekten de sıkıntılı olduğunda içki daha çabuk çarpıyor ve daha karamsar olmasına yol açıyordu. Defalarca test etmişti bunu. İçersin ya bir kadeh, o kadardan bir şey olmaz diyerek karşı çıktı Fırat ve garsona göz kırpıp Rakı versen bize İsa abi, buraya kadar gelip kola içmek olur mu? Söyle gözünü seveyim dedi. Olmaz tabii. İsa ayıplar gibi kaşlarını kaldırmış, gıdısını şişirmişti. Deniz'i gördü mü rakıyı açmalı insan. Deniz'in yanına rakı, rakının yanına peynir. Öyle derler. Narin öyle dediklerini hiç duymamıştı ama itiraz etmedi. Bir kadehten bir şey olmazdı. Hatta biraz rahatlamasına yardım bile edebilirdi. Meze tepsisinden siparişlerini verirlerken en sonunda acıkmaya başladığını hissetti. Tepsidekilerin ve yan masaya giden tabakların görüntüsü iştahını açmaya yetmişti. İsa'nın hiç vakit kaybetmeden getirip masalarına bıraktığı kızartılıp zeytinyağına batırılmış, kekikli ekmeklerden birini alıp kemirmeye başladı. Bu sabah olan şey için üzgünüm dedi Fırat. Olmaması gerekiyordu ama oldu işte. Ama bence bunu büyütmemize gerek yok yani. Diyorum ki bunun üstesinden gelebiliriz. Biz? Fırat soran gözlerle baktı. Sürekli biz diyorsun da dedi Narin gergin bir tavırla. Biz arkadaş olabiliriz. Biz bunun üstesinden gelebiliriz. Biz. Ne var bunda diye sordu Fırat. Biz diye bir şey yok ki dedi Narin. Sen eskiden tanıdığım birisin ve Irmak'ın sevgilisisin. Hepsi bu. O zaman bu sabah Irmak'ın sevgilisiyle öpüştüğünü sana hatırlatmak zorundayım. O bir sapmaydı. Pek standart bir sapma değildi ama. İyi ama bir daha beni öpmezsin olur biter. Sen de beni öptün. Peki ben de seni öptüm. Hayatım boyunca öptüğüm 20. erkek ödülü mü vereyim? Ne yapayım? İlk öptüğün erkek de bendim. Yani öyle sanıyorum. Narin yüzünü buruşturdu. Yapmamamız gereken bir şey yaptık ve bunun hata olduğunun farkındayız. Daha ne? Birlikte intihar etmemiz falan gerekmiyordur umarım. Yani en azından ben etmeyeceğim. Sana karışmam. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Bir daha bunu yapmamalıyız. Ayrıca bunun yüzünden tekrar aramızın bozulmasını hiç istemiyorum dedi Fırat. Aramızın bozulup bozulmamasının ne önemi var? Benim için var. Neden? Çünkü seninle arkadaş olmak istiyorum. Hiç inanmam buna. Bir erkek bir kadınla arkadaş olmak istiyorsa kesin onunla yatmak istiyordur. Bunu mu diyecektin? Evet, onu diyecektim. Seninle yatmak filan istemiyorum. Eminim. Manyak mısın sen? Evet, manyağım. O yüzden benimle arkadaş olma fikrinden vazgeçsen iyi olur. Derdin ne senin? Salak salak konuşup duruyorsun ve sinirimi bozuyorsun. Böyle şeyler konuşulmaz ki. Bak biz sakın bir daha öpüşmeyelim diye bir konuşma yapılmaz. Sanki berabermişiz de beni terk ediyormuşsun gibi. Ha, anladım dedi Fırat gülerek. Bunu benim söylemem ağrına gitti. İstiyordun ki ben peşinden koşayım sen bana hayır de. Ben de seni anladım. Hastasın sen hem de bayağı ağır hastasın. Annenden geçti herhalde dedi Narin ve ağzından çıkanı kulağa duyar duymaz söylediğine pişman oldu. Özür dilerim, kusura bakma, saçmaladım işte diyerek toparlamaya çalıştı. Ama bazı durumlarda özür dilemek işe yaramıyordu. Boş ver dedi Fırat ama Narin onun sinirlendiğini anlamıştı. Nasıl öyle bir şey söyleyebildiğini bilmiyordu. Sinirden ağzından çıkıvermişti. Masanın altından kendi bacağına sıkı bir çimdik attı. İsa gelip rakıları doldururken hiç konuşmadılar. Yaklaşık yarım saat boyunca dudakları yemek ve içmek dışında hiç hareket etmedi. Sonunda Narin dayanamadı ve hala kızgın mısın diye sordu. Biraz dedi Fırat dürüstçe. Sana özel bir şey anlatıyorum ve ilk fırsatta bunu bana karşı kullanıyorsun. Biliyorum, üzgünüm. Aslında pek böyle şeyler yapmam, hatta hiç yapmam. Ama bugün pek kendimde değilim galiba. Öptüm ya, ondandır dedi Fırat alaycı bir ifadeyle ve karidese uzandı. Narin'in kırılan bacağını alçıya aldılar ve hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiği için 2 gün hastanede tuttular. Şakağında 6 dikiş, vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler vardı. 2 gün boyunca Deniz bir an için bile yanından ayrılmadı. Özel bir hastanenin özel bir odasında kalıyorlardı ve doktorlar etraflarında pervane olmuştu. Deniz'in amcası bile ziyaretine gelmişti. Kelli felli, servet sahibi olduğu her halinden belli, babacan bir adamdı. Narin'i yanağından öpmüş, yatağının kenarına oturup uzun uzun elini tutmuştu. Narin, onun Deniz'e olan yakınlığından çok etkilenmişti. Kendi dayıları yeğenlerini kazıklayıp aç bırakmakta tereddüt etmezken, bu adam Deniz'e kendi çocuğu gibi davranıyor, onun her şeyiyle ilgileniyordu. Hastanede baş başa geçirdikleri uzun saatler boyunca Deniz bir sürü şey anlattı. Bir yıl önce trafik kazasında annesiyle babasını kaybettiğini, o yüzden ilk sene okulu boşladığını, ikinci sınıfta olmasına rağmen ilk yıldan bir sürü dersi olduğunu, kız kardeşi Irmak'ın İsviçre'de bir lisede okuduğunu, kendisinin ailesinden kalan bir dairede tek başına yaşadığını, aile şirketlerini babasının ölümünden sonra amcasının idare ettiğini, Deniz ve kardeşiyle de onun ilgilendiğini, amcasının iyi biri olduğunu, ama Deniz'le sık sık sorun yaşadıklarını, çünkü adamın Deniz'in hayat tarzından rahatsız olduğunu Narin o gün öğrendi. Deniz'in susmak bilmediğini ve yerinde duramadığını da. Hastaneden çıktıkları gün Deniz'in kırmızı Mazda'sına bindiklerinde Narin'in heyecandan sesi kısıldı. Arabanın siyah deri koltukları vardı ve mis gibi kokuyordu. O güne kadar otomobile sayılı defa binmiş olan Narin, bunun yeni araba kokusu olduğunu elbette anlamadı. Deniz önce onu restorana götürecek, Murat Bey ile konuşmasını bekleyecek, ardından da evine bırakacaktı. ''Sen yeri tarif edebilir misin? Adını duydum ama bilmiyorum o restoranın nerede olduğunu.'' dedi Deniz. Narin onun restoranın adını bildiğini duyunca sevinmiş, gururlanmıştı. Demek gerçekten tanınmış bir yerde iş bulmuştu. Ama o işi kaybetmiş olma ihtimalini düşününce beyaz bulutlar dağıldı ve yerini kara bulutlar kapladı. ''İstiklal Caddesi'nin 2-3 sokak aşağısında.'' dedi Narin. ''O çok uzun bir cadde. Bu halde yürüyemeyeceğin için tam yerini bilmemiz lazım. Taksim Meydanı'na yakın tarafta. Arabayla nasıl gidildiğini bilmiyorum. Ben hep yürüdüm oralara. Sorar buluruz o zaman. Burası neresi? Nasıl neresi? Yani şu anda bulunduğumuz semtin adı ne? Ha, Nişantaşı'ndayız. Taksim'e yakın mı? Yakın.'' Gerçekten de iki kişiye yol sorduktan sonra Deniz tam restoranın önüne park etmeyi başardı. Ve arabanın arka tarafına zorlukla sığdırdıkları koltuk değneklerini çıkarıp Narin'e verirken ''Ne iş yapacaksın burada?'' diye sordu. ''Bulaşık yıkayacağım, bardak.'' ''Bulaşık mı yıkayacaksın?'' ''Evet.'' dedi Narin. Ve Deniz'in yüzünü kaplayan dehşet ifadesi utanmasına yol açtı. ''Daha doğrusu yıkayacaktım. Bu halde çalışmama izin vermezler herhalde.'' Deniz ne cevap vereceğini bilmediğinden arabanın kapılarını kapatıp Narin'in geçmesi için restoranın kapısını açtı. ''Ben dışarıda beklerim.'' Saat henüz sabahın 11'iydi ve masaları düzenleyen iki garson dışında ortalıkta kimseler görünmüyordu. ''Murat Bey yok mu?'' diye sordu Narin. İki garson birbirlerine baktılar. Narin'in çalıştığı gün orada olmadıklarından kızı tanımıyorlardı. Yaşlıca olan onu şüpheyle süzerek ''İçeride, yazıhanesinde.'' dedi. ''Konuşmam lazım da onunla. Sen bekle burada, ben bir bakayım. Adın ne, ne konuşacaksın?'' ''Narin dersiniz, o bilir. Geçenlerde iş için gelmiştim.'' Adam gözden kayboldu. Narin lokantanın önünde arabasına dayanmış duran Deniz'e baktı. Kırmızı arabasının dikkat çektiği yetmezmiş gibi upuzun boyu ve dalga dalga saçlarıyla mahallelinin ilgi odağı olmuştu. Ona bakabilmek için gelen geçen adam adımlarını yavaşlatıyor, hatta bazıları duruyordu. Deniz ise üzerine yapışan bakışların farkında değilmiş gibi sakin bir tavırla sigarasını tüttürüyordu. Deniz'i izlemeye kendisini öyle kaptırmıştı ki Murat Bey'in tam karşısında durduğunun farkına varmamıştı. Adam, ''Şimdi anlaşıldı.'' deyince kendini toparladı. ''Ne oldu kızım sana böyle? Araba çarptı okulun önünde, buraya geliyordum. Geçmiş olsun, vah vah vah vah. Ben de şaşırdım gelmeyince, herhalde daha iyi bir iş buldu.'' dedim. ''Kusura bakmayın, haber veremedim. Biraz önce çıktım hastaneden. Beyin sarsıntısı geçirdim diye 2 gün yatırdılar. Bayağı tehlike atlatmışsın.'' ''Atlattım ama iyiyim şimdi. Çalışabilir miyim?'' diye soracaktım. ''Kızım, ayağın alçıda, nasıl çalışacaksın?'' ''Oturarak yıkayabilirim bardakları. Olur mu canım hiç öyle şey? Ne zaman iyileşirsen gel başla. Ben yerini tutacağım. Ama böyle çalışılmaz, mümkün değil. Deli misin sen? Sakat kalırsın yahu.'' ''Çalışmam lazım Murat Bey.'' Adam gülsün mü, ağlasın mı bilemedi. ''Ne zaman çıkacak bu alçı? En az 1 ay dediler. ''Sen 1 ay sonra gel o zaman. Ben sana bu 1 ayın parasını vereceğim. Sonra keseriz maaşından.'' ''Yok, öyle alamam ben.'' ''Alırsın, alırsın.'' dedi Murat Bey ve Narin'in ağzını açmasına fırsat vermeden cebinden bir tomar para çıkardı. Birkaç tanesini çekip kıza uzattı. Nasıl geldin sen buraya? Çarpan arkadaş getirdi sağ olsun. Parayı alırken Nari'nin gözleri yaşardı. Orada kapının önünde bekliyor. Murat Bey uzanıp denize baktı ve iyi bari şanslısın. Çarpar kaçarlar bu memlekette. Teşekkür ederim dedi Nari'nin. Gözyaşları ip gibi süzülmeye başlamıştı yanağından. En son ne zaman ağladığını hatırlayamıyordu. Ne babası gittiğinde, ne abisi vurulduğunda, ne de bir gece vakti ailesini terk ettiğinde ağlamıştı. Ama şimdi kendisine para uzatan bu adamın karşısında gözünün yaşını durduramıyordu. Hadi, hadi ağlama. Baksana yakın kızım var benim. O da üniversitede okuyacak inşallah. Hem çalışıp ödeyeceksin, keseceğiz maaşından. Bir şey yok bunda. Allah razı olsun dedi Narin ve Murat Bey'in yüzündeki ifadenin bir anda değiştiğini fark etti. Gayri ihtiyari adamın baktığı yöne yani restoranın dışına çevirdi başını ve Murat Bey'in neden hayretler içinde kaldığını anladı. Deniz adamın birine tekme tokat girişmişti. Zapt edilmez bir enerjiyle saldırıyor, Allah yarattı demeden vuruyordu adama. Mahalle esnafı kapılara çıkmış olup biteni izliyor, dayak yiyen adam ise yere çömelmiş kollarıyla başını darbelerden korumaya çalışıyordu. Murat Bey Narin'i öylece bırakıp dışarıya koştu, iki garson da onu takip etti. Narin kırık bacağıyla restoranın önüne çıkana kadar Murat Bey ile garsonlar Deniz'i adamın üzerinden almışlardı. Ama ortalık sakinleşmiş sayılmazdı çünkü Deniz bir taraftan kendisini tutan iki garsonun kollarından kurtulmaya çalışıyor. Bir taraftan da Murat Bey'in kıskıvrak yakaladığı çağnoz kılıklı adamı yakası açılmadık küfürler ediyordu. Ben senin ananı avradını, orospu çocuğu, pezevenk oğlu pezevenk seni. Kızım küfretme de doğru düzgün anlat, ne yaptı bu adam sana diye araya girdi Murat Bey. Çağnozu sımsıkı tutarken, kıçımı elledi it. Sen kimsin lan benim kıçımı elleyecek hayvan? Deniz'in sesi bütün mahallede yankılandı. Ahmet, özür dile hanımdan dedi Murat Bey. Ne özürü be, kıçımı elledi diye özür dileyecek, ben de peki o zaman mı diyeceğim diye karşı çıktı Deniz. Kızım deli bu adam, bildiğin deli işte. Esnafın bir kısmı dükkanların önünde gizlice gülüyor, bazıları yediği dayağın şiddetiyle Murat Bey'in kolunun altında sinmiş duran Ahmet'e ''Ahmet yedi na dayağı'' diye takılıyordu. Deniz Ahmet'e doğru birkaç adım attı, Ahmet kaçacak gibi yaptı ama Murat Bey bırakmadı. ''Deli misin lan sahiden sen?'' diye sordu Deniz. Ahmet başını Murat Bey'in omzuna koydu. ''Ay kıyamam ben sana. Gel, hadi gel de barışalım.'' Deniz bu defa kollarını açmış Ahmet'e doğru gidiyordu. Herkesin şaşkın bakışları altında Ahmet'le kucaklaştı. Adamın sırtını pışpışladı ve ''Ah yazık sana be. O kadar vurmasaydım kafana keşke. Ama oğlum sen de öyle milletin kıçını başını elleyip durma. Delisin anladık bak senden, daha delisi de var.'' diyerek güldü. Sonra da mahalleliye dönüp ''Kardeşim siz de sahip çıksanıza delinize, elimde kalacaktı adam.'' diye sitem etti. Arabaya bindiklerinde Deniz başına gelenlere öyle çok güldü ki Narin onun da aklından zoru olduğundan şüphelendi. ''Deliyi dövdüm ya.'' diye söylenip duruyordu. Kimse de durdurmaya kalkmadı. Heriflere eğlence çıktı vallahi. Oturdular seyrettiler. ''Adamı tutan senin patron muydu?'' ''Evet.'' ''Ha ne oldu, işe devam etmene izin verdi mi?'' ''Verdi ama bir ay sonra gel.'' dedi. ''İyi.'' demiş. Narin Deniz'in çıkardığı olaydan sonra Murat Bey'in onu geri almamasından korkuyordu. Ama bunu Deniz'e söylemedi. En azından öyle küfretmese iyi olurdu. Murat Bey öyle şeylerden hoşlanacak birine hiç benzemiyordu. ''Yakışıklıymış senin patron.'' dedi Deniz. ''Murat Bey mi?'' ''Evet, maço bir havası var.'' ''Ne havası?'' ''Maço, maço. Hani böyle kodumu oturtturan Anadolu yakışıklısı.'' Narin yorum yapmadı. Deniz'in Murat Bey'i yakışıklı bulmasına hiç anlam verememişti. Yaslıhan öyleleriyle doluydu. Narin'in oturduğu apartmanın önüne geldiklerinde Deniz ''Burası mı?'' diye bağırdı. Daha önce hiç öyle bir yer görmemiş gibi bakıyordu. ''Evet, kaçıncı kat?'' ''4. Asansör var mı burada?'' ''Yok. Ama sen burada kalamazsın ki kırık bacaklı. Her gün 4 kat merdiven inip çıkacak mısın?'' 21. ayrımın sonu sayfa 226, devamı 22. ayrımda.